şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mehr 1404, Miladi 1 Ekim 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Kahramanlarla Podcast'i, Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın vefatı özel programı, İran'ı gezelim ve düzenli hayatı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Çin ile stratejik ortaklığın İran için önemli bir öncelik olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı, müzakerelerin başarısızlığının temel nedeninin Amerikan sabotajları olduğunu söyledi. İran ve Pakistan, uyuşturucu kaçakçılığı ağlarına karşı istihbarat işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı. Sumut filosu Gazze yakın tehlikeli kıyılara girdi. Ve Almanya hükümeti İsrail'e milyonlarca euro değerinde silah ihracatını onayladı. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e gönderdiği mesajda Pekin ile kapsamlı stratejik ortaklığın İran için önemli bir öncelik olduğunu vurguladı. Pezeşkian mesajında Çin'in ulusal gününü birlik, ilerleme ve kalkınma yolunda Çin halkının kayda değer başarılarının bir sembolü olduğunu belirterek bu gelişmelerin dünya ülkeleri için ortak refahın temelini oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e hitaben kaleme aldığı mesajda Pekin'de sizinle gerçekleştirdiğimiz son görüşmede de belirttiğim gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik ortaklık İran İslam Cumhuriyeti için önemli bir önceliktir. Değişken ve karmaşık uluslararası ve bölgesel koşullar ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve genişletilmesini zorunlu kılmaktadır dedi. Pezeşkian karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde iki halk arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde gelişmeye devam etmesini temenni etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Avrupa ülkeleri ve Amerikan tarafıyla yapılan müzakerelerin başarısız olmasının başlıca sebebinin Amerikan sabotajı olduğunu açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bugün düzenlenen kabine toplantısında New York seyahati öncesinde ve sırasında Avrupa ülkeleri ve Amerikan tarafıyla yapılan görüşmeler ve müzakerelere ilişkin bir rapor sunarak, anlaşmaya varmak için bu taraflarla gerekli tüm istişareler ve esneklik sağlandı. Ancak öngörüldüğü gibi Amerikalıların engellemeleri nedeniyle bu yol sonuçsuz kaldı, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Genel Komutanlığı'na bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Polisi Başkanı ile Pakistanlı mevkitaşı bir araya geldi. İslamabad'da gerçekleşen görüşmede uyuşturucu kaçakçılığı ağlarının tespiti ve bastırılması ile sınır koordinasyonunun güçlendirilmesi amacıyla istihbarat işbirliğinin artırılması konusunda mütabakata varıldı. Pakistan Uyuşturucuyla Mücadele Komutanlığı Halkla İlişkiler Dairesi bugün yaptığı açıklamada İran Uyuşturucuyla Mücadele Polisi Başkanı Tuğgeneral İraç Kakavend ve İran heyetinin Pakistan Uyuşturucuyla Mücadele Komutanlığı karargahında Tuğgeneral Abdülümid ile görüştüğünü belirtti. İran ve Pakistan'ın üst düzey heyet başkanları arasında gerçekleşen müzakerelerde tarafların ortak ilgi alanları ayrıntılı biçimde ele alındı ve uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı taahhüt vurgulandı. İran Uyuşturucuyla Mücadele Polisi Başkanı ve Pakistanlı mevkidaşı uyuşturucu kaçakçılığı ağlarını etkisiz hale getirmek için bilgi paylaşımının daha da geliştirilmesi, sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik ortak operasyonel adımların atılması ve İran-Pakistan sınırındaki ortak sınır sorunlarının aşılması konusunda anlaşmaya vardılar. Türkiye'de yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Trump'ın sözde Gazze planının Gazze'nin ölüm fermanı anlamına geldiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sözde Gazze planının Gazze'nin ölüm fermanı anlamına geldiğini söyledi.
Amerika'da bir araya gelen soykırım destekçisi Trump ile soykırımcı Netanyahu'nun açıkladıkları Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı sözde barış planı tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır. Soykırımcı Netanyahu'nun İsrail hedeflerine ulaşmıştır açıklamasıyla memnuniyetini dile getirdiği plan, 2 yıldır tarihin gördüğü en büyük soykırıma maruz kalan Gazze'lilerin tamamen silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin savunmasız bırakılmasını esas almaktadır. Terör örgütü soykırımcı İsrail'in tamamen silahsızlaştırılan Gazze'ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır. İngiltere'nin Filistin'de İsrail adlı bir devletin kurulacağını ilan ettiği 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Kudüs'ü İsrail'in sözde ebedi başkenti ilan eden soykırım destekçisi Trump, bu ikinci döneminde de Gazze'ye son darbeyi indirme aşamasına gelmişti.
Özellikle Boşnakların Birleşmiş Milletler'e silah bıraktıktan sonra Sırplar tarafından nasıl soykırıma tabi tutulduğuna dikkat çekti. Aynı şeyin Gazze'nin başına gelebileceğini ifade etti.
Gazze'lilerin silahsızlandırılması tamamen soykırımcıların insafına terk edilmesi anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki sözde barış planı çerçevesinde silahlarını Birleşmiş Milletler'e teslim eden Boşnaklar Avrupa'nın ortasında silahlı Sırplar tarafından soykırıma uğratılmışlar. Soykırım destekçisi Trump ile soykırımcı Netanyahu'nun açıkladıkları bu plana karşı çıkmak, başta halkı Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesi olmalıdır. Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden planlara destek vermekten vazgeçmeye davet ediyor.
Diğer yandan önümüzdeki hafta sonu İsrail konsolosluğu önünde büyük bir tehlil mitinginin yapılacağını da ifade etmek isteriz. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Haber kaynakları Sumud filosunun çevresinde yaşanan gergin gelişmeleri, özellikle şüpheli İHA'lar ve tanımlanamayan gemilerin hareketliliğini bildirdi. Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası Sumud filosu, daha önce benzer yardım konvoylarına saldırıların gerçekleştiği bir bölgeye giriş yaptıktan sonra alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkardı. Salı gecesinin ilk saatlerinden itibaren Akdeniz sularında filonun güzergahı üzerinde kimliği belirsiz keşif İHA'ları uçmaya başladı. Bu uçuşların sayısı giderek arttı ve gelen raporlara göre yaklaşık 20 İHA aynı anda konvoy gemilerinin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Filo üyeleri bu İHA'ların varlığını psikolojik baskı oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Almanya hükümeti Siyonist rejime en az 2,46 milyon euro değerinde askeri teçhizat talimatına onay verdi. Gazze şeridindeki savaş suçları nedeniyle İsrail'e yönelik sınırlı silah ihracatı yasağına rağmen Almanya bu rejime yönelik askeri sevkiyata yeşil ışık yaktı. Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gönderilecek ekipmanların yalnızca diğer askeri teçhizat kategorisine girdiği ve savaş silahlarını kapsamadığı belirtildi. Ancak bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiği henüz netlik kazanmış değil. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, İsrail rejimi hastalıklı bir yapıdır diyerek İtalya Başbakanı'nın Siyonist rejime verdiği desteği sonlandırması gerektiğini vurguladı. İrlandalı eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mick Wallace, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Batı emperyalizmine, Siyonizme ve İsrail'in soykırımına verdiği desteği durdurması gerektiğini yazdı. Wallace'ın bu açıklaması BBC tarafından yayımlanan bir habere tepki olarak geldi. Haberde İtalya Başbakanı'nın Gazze'ye yardım götüren filoya durmaları yönünde uyarıda bulunduğu ve aksi takdirde barışa engel olabilecekleri yönünde açıklama yaptığı belirtilmişti. Mick Wallace X'de bu habere tepki göstererek İtalya hükümetinin Gazze savaşına yönelik politikasına karşı olduğunu ifade etti. Yemen ordusu Amerikan petrol şirketi arasında yer alan ExxonMobil ve Chevron'un hedef alınacağını duyurdu. Sana merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi, Yemen ordusu ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında iletişimi sağlayan bir yapı olarak 13 Amerikan şirketi, 9 üst düzey yönetici ve 2 gemiye yaptırım uyguladığını açıkladı. Merkezin internet sitesinde yayımlanan bildiride Ensarullah tarafından yaptırım listesine alınan kişi ve kurumlara karşılıklı ilkesi doğrultusunda muamele edileceği belirtildi. Bu açıklama ConocoPhillips gibi şirketlerinde düşman kurumlar olarak tanımlandığını ve hedef alınabileceklerini ifade ediyor. Eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik Trump yönetiminin sunduğu plana ilk tepkisinde destek verdi ve bunu son iki yıldır süren acı ve çatışmalara son vermek için en iyi fırsat olarak değerlendirdi. Gazze'yi yönetmek üzere önerilen 3 kişilik komiteye aday gösterilen Blair, yayımladığı resmi açıklamada Trump hükümetinin Gazze krizine çözüm planını cesur ve akıllıca olarak nitelendirdi. Blair, planın onaylanması halinde savaşın sona ereceğini, Gazze halkına acil yardım ulaştırılacağını ve daha parlak bir gelecek sağlayabileceğini ileri sürdü. Ayrıca Trump'ın Barış Konseyi Başkanlığı rolünü memnuniyetle karşıladığını belirten Blair, bunun Gazze'nin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Plan kapsamında Blair'in adı Gazze Şeridi'nin yönetimi için önerilen 3 kişilik komitede yer alıyor. Reuters'in haberine göre Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Filipinler Sivil Savunma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Bernardo Alejandro yaptığı açıklamada ölü sayısının artabileceğine dair raporlar bulunduğunu ancak şu ana kadar yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını belirtti. Filipinleri dün sallayan deprem en çok Cebu Adası'nda hissedildi. Reuters kısa süre önce yaptığı güncellemede ölü sayısının 69'a ulaştığını bildirdi. Ve Amerika Senatosu'nun finansman yasalarını onaylamadıktaki başarısızlığıyla birlikte federal hükümet resmen kapandı. Yüz binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılıyor ve kamu hizmetleri durduruluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Amerika'nın Irak işgali dönemindeki suçları ile ilgili. Amerika'nın Irak işgali dönemindeki suçları, aldatıcı bahanelerle gerçekleşen benzeri görmemiş bir katliam ve yıkım örneğidir. Parsuday'ın haberine göre Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgali, sözde kitle imha silahlarını yok etmek ve terörle mücadele amacıyla başlatıldı. Ancak bu askeri operasyon kısa sürede insani, hukuki ve siyasi bir krize dönüştü ve etkileri günümüzde hala Irak'ta hissedilmektedir. 2003 yılında Amerika güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı sivil katliamlar, işgalin en tartışmalı ve acı yönlerinden biriydi. Bu suçlar hem insani açıdan yıkıcıydı hem de uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlaliydi. Güvenilir raporlara göre işgalin ilk 3 yılında yani 2003'ten 2005'e kadar yaklaşık 655 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar hala saldırıları, kara operasyonları, rastgele bombardımanlar ve sokak çatışmalarında ölenleri kapsıyor. Kurbanların çoğu yerleşim bölgelerinde hedef alınan sivillerdi. 2007'ye kadar toplam ölü sayısı yaklaşık 1 milyona ulaştı. Amerika genellikle yanlışlıkla oluşan hasarlar veya operasyonel hatalar bahaneleriyle sorumluluktan kaçındı. Bu durum uluslararası adalet sistemine olan güveni zedeledi. 2004'te yaşanan Felluce Savaşı sırasındaki iki büyük askeri operasyonda binlerce sivil öldürüldü. Beyaz fosfor ve misket bombardımanın yerleşim alanlarında kullanıldığına dair raporlar savaş hukukunun açık ihlalidir. Düğün, cenaze ve halk toplantıları defalarca hedef alındı. Örneğin Enbar vilayetindeki bir düğün törenine yapılan saldırıda 40'tan fazla kişi öldü. Amerika güçleri elektrik santralleri, rafineleri, hastaneler ve okullar gibi hayati merkezlere saldırarak Irak'ın altyapısını ciddi şekilde tahrip etti. Bu saldırılar halkın günlük yaşamını felç etti ve ülkenin yeniden inşasını büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Diğer yandan Ebu Ghraib cezaevinde tutuklulara yapılan işkencelerin görüntüleri işgal döneminin en büyük skandallarından biriydi. Iraklı tutuklulara fiziksel ve psikolojik işkenceler uygulandı. Ebu Ghraib görüntüleri dünya çapında öfke yarattı. Bu arada işgal ve sonrasındaki şiddet olayları milyonlarca kişinin yerinden edilmesine sebep oldu. Ayrıca birçok analist Amerika'nın Irak'taki politikalarının terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve güçlenmesine zemin hazırladığını düşünüyor. Amerika'nın Irak işgali dönemindeki suçları yalnızca uluslararası hukukun açık ihlali değil, aynı zamanda Irak halkı ve bölge için geniş çaplı insani ve siyasi sonuçlar doğurdu.
İran Radyo Podcast. Kahramanlarla isimli podcast dayatılan savaş sırasında İranlı komutanların yaşadıklarını ve yaşamlarını konu alan bir anlatıdır. Bu komutanlar İran milletinin kahramanlarıdırlar. Akademik sınavlarında ön sıralarda parlayan genç bir adam düşünün. Zekası ve dehası öylesine güçlüydü ki binlerce öğrencinin hayallerinden biri olan Fransa'da burs teklifi aldı. Suyun diğer yakasında onu parlak bir gelecek bekliyordu. Onu ünlü bir doktor yapabilecek bir gelecek. Ancak bu genç adam vatanının tehdit altında olduğunu duyduğunda tüm dengeleri alt üst eden bir karar verdi. Üniversiteyi ve bursu bırakıp beyaz doktor üniforması yerine gerçek bir savaşçı üniforması giydi. Bu kolay bir seçim değildi. Kişisel akademik geleceğini bir milletin geleceğini kurtarmaya adamaktı. O andan itibaren artık sadece bir bilim eliti değildir. Düşünceleri ve iradesiyle savaş alanını aydınlatan bir kahramandı. 1980'lerin başında patrak veren savaşın çatışmasında birçok kişi kişisel güvenlik arayışındaydı. Ama o berrak gözleri ve kararlı yüreğiyle cepheye gitti. Gençliğin verdiği heyecandan değil, sahip olabileceği şeylerin ve bilinçli olarak vazgeçti. Şeylerin tam bilinciyle Avrupa laboratuvarlarında araştırma yapabilecekken cephede savaşmayı tercih eden 20'li yaşlarında bir genç düşünün. Bilime harcanabilecek deha şimdi operasyonda tasarlamak ve vatanını savmak için halk güçlerini örgütlemek için harcanıyordu. Bu hikaye seçkin olmayı yalnızca sınıfta değil, aynı zamanda inanç ve fedakarlık alanında da tanımlayan bir adamın hayat hikayesidir. Ana vatanında kalıcı bir destan yaratmak için Fransız bursundan vazgeçen bir adamdır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz İran Radyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. ...1960 kışının son günlerinde Tahran'daki eski mahallelerinden birinde Mehdi adında bir çocuk dünyaya geldi. Ve kader onun için farklı bir gelecek çizmişti. İlk yıllardan itibaren deha ve zekanın belirtileri gözlerinde parladı. Henüz ilkokula başlamamıştı ki zihni inanılmaz bir hızla kavramları kavradı. Sınavları kolayca geçti ve ilkokul notlarını birbiri adına mükemmel notlarla geçti. Onu akranlarından ayıran en önemli şey de öğrenme arzusuydu. Çocukken bir öğretmeni olmadan eşsiz bir azim ve konsantrasyonlarla Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Çevresindeki birçok kişi de bu gencin ayetlere durmaksızın ve doğru bir şekilde okumasını görünce hayrete düştü. Bu Kur'an dehası akademik yeteneğiyle birlikte bilim ve irfan yolunda önünde uzanan parlak bir geleceğinde işaretiydi. Ergenlik yıllarında ailesi Tahran'dan Lorestan eyaletinin Hurramabad şehrine taşındı. Bu süre zarfında önde gelen din alimlerinden Ayetullah Medine'nin huzuruna katıldı ve onun ahlaki öğretilerinden faydalandı. Bu deneyim onun için bir dönüm noktasıydı. Çünkü o genç yaşta hem imanı ve ahlakı hem de zulme karşı mücadelenin usul ve adetlerini öğrendi. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi. Hicri Şems'i 1355'te ülkenin en iyileri arasında yer aldı. Deneysel alanda dördüncü oldu ve Şiraz Üniversitesi'nde tıp fakültesine girdi. Ailesi ve arkadaşları için bu başarı onurlu bir bilimsel geleceğinde işaretiydi. Ancak o birçok kişi için anlaşılmaz bir karar aldı. Üniversitede okumaktan vazgeçti ve tıp derslerine katılmak yerine babasının dükkanında çalışmaya başladı. Bu tercih bilime olan ilgisizliğinden değil, mücadeleye olan derin inancından kaynaklanıyordu. Babasının dükkanı kendi deyimiyle mücadelenin kalesi olan küçük bir kitapçıydı. Önünde büyük fırsatlar vardı. Paris'ten bir davet geldi. Fransız üniversiteleri bu genç dahinin tıp eğitimine devam etmesini kabul etmeye hazırdı. Birçokları için böyle bir teklif bir hayaldi. Ancak o bunu inanç terazisine tarttı. Devrim lideri İmam Hamine'ye yurt dışında gençlerin eğitimi konusunda fikrini sorduğunda ve İran'ın gençliğe ihtiyacı olduğunu duyduğunda ülkede kalmaya ve geleceğine vatanının geleceğine bağlamaya karar verdi. Hicri Şems'i 1357 yılında ailesiyle birlikte Kum'a gitti. Kum o günlerde devrimin kalbiydi ve o da eşi benzeri olmayan bir coşkuyla sahaya çıktı. Yıllardır gizlice süren mücadele artık açık bir sahneye dönüşmüştü ve kendini bunun ön saflarında buldu. İslam devriminin zaferinden sonra yeni kurulan Cihad-ı Sazendegi örgütüne katıldı. Ancak yolu burada bitmedi. Kısa süre sonra Kum'daki İslam devrim muhafızları ordusu tarafından işe alındı. Devrimin kazanımlarını koruma gibi ağır bir sorumluluğu olan bir örgüt, nitelikleri ve cesareti onu kısa sürede bu ilin istihbarat biriminin sorumluluğunu da üstlenmeye yöneltti. Yolculuğu hızla ilerledi. Kum'dan ülkenin güneyine giderek savaş cephelerinde yeni sorumluluklar üstlendi. Önce birlik keşif subayı, ardından devrim muhafızları ordusunun da Desvul ve Susengird operasyonlarında istihbarat subayı olarak çalıştı. Her seferinde yetenekleri daha da belirginleşti ve konumu yükseldi. Hicri Şems'i 1361 Hurrem şehrin kurtarılmasına yol açan Büyük Kudüs Harekatı'nda önemli bir rol oynadı. Nasr Kampı Harekatı'nın istihbaratından sorumluydu ve isabetli planları zaferin yolunu açtı. Bu harekatın ardından Ramazan ayında yeni kurulan Ali bin Ebu Talib Kum Tugay'ın komutanlığına atandı. Bu birlik komutası altında hızla güçlü bir orduya dönüştü. Zayıf kuvvetleri asla terk etmedi. Birisi bir görevde başarısız olursa onu yanına getirir, eğitir ve sonra da tekrar sahaya gönderirdi. Bu yaklaşım insan kaynaklarını geliştirdi ve savaşçıların yüreklerine yeni bir özgüven aşıladı. Fethul Mubin harekatında ve ardından 3. ve 4. Şafak hazırlık savaşlarında onun hassasiyeti ve cesareti takdire şayandı. Komuta ettiği birlik her zaman cephe gerisindeki güçler arasındaydı. Arkadaşları onun geceleri şafak vaktine kadar planları nasıl gözden geçirdiğini ve gündüzleri birliklerinin önünde nasıl korkusuzca ilerlediğini gördüler. 1984'te Mecnun adalarında Hayber Harekatı planlanıp yürütüldüğünde adı bir kez daha dillerdeydi. Harekatın baş planlayıcısıydı ve örnek teşkil eden hassasiyetiyle düşmanın kalbine nüfuz etmenin bir yolunu bulmayı başardı. İranlı savaşçıların bu savaştaki zaferi düşman için o kadar ağırdı ki genç İranlı komutana Hayber Şeken lakabı takıldı. Arkadaşları onu 3 özelliğiyle tanıyordu. Savaşta cesaret, kişisel yaşamında özverilik ve başkaları ile ilişkilerinde iyi ahlak. Genç yaşına rağmen her zaman ön saflarda yer aldı ve birliklerini asla yalnız bırakmadı. Hedefin amatör bir besici mi yoksa deneyimli bir komutan mı oldu, onun için hiçbir fark etmezdi. Herkese eşit davranırdı. Aynı sadelik ve kararlılık onu kalıcı bir model haline getirdi. Bugüne kadar unutulmayan bir model. Ölümün her adımda pusuya yattığı tarlaların kalbinde rahatsız edilmeden duruyordu. Düşman mayınlar, kanallar ve gelişmiş silahlarla siperler kazmıştı. Ancak onun için bir engel aşılması da gereken bir yoldan başka bir şey değildi. Hikayemizin kahramanı inancından gelen bir sakinlikle düşman topraklarına girdi ve görevini tamamladı. Diğerleri onun kararlılığına hayran kaldı. Genç bir adamın tehlike karşısında bu kadar korkusuzca durması nasıl mümkün olabilirdi ki? Sırrı Allah'a olan inancıydı. Onun için her zorluk Allah'ın bir sınavıydı. Gururla aşması gereken bir sınav. Aynı inanç ona düşmanlarını bize getirme gücünü de verdi. Ancak kahraman olmak sadece savaş meydanında durmakla ilgili değildir. En büyük zafer gururu yenmektir. Kendini hiçbir zaman başkalarından üstün görmedi. Allah'ı anmak, üst düzey makamlara saygı duymak ve etrafındakileri sevmek onu alçak gönüllü ve mütevazi bir adama dönüştürmüştü. Arkadaşları arasında her geçen gün daha da popülerleşen bir adam. Görünüşü sadeydi, eski çizmeler giymişti ve sıradan bir asker gibi kazınmış saçları vardı. O alçak gönüllü biriydi. Onun da diğerler arasındaki sınırları silen ve kahraman olmanın halk gibi olmak anlamına geldiğini gösteren bu sadakatli. Savaşçıların arasında oturur, sade yemeklerini yer, söylediklerini dinler ve onlara nezaket ve saygıyla karşılık verirdi. Bu sade davranış sevgisine yüreklerini ekmiş ve güvenlerine de kökleştirmişti. Gönüllerinde taht kuran bir komutandı. Hikayemizin kahramanı inancı, gücü ve alçak gönüllülüğü ile gönülleri fethetmiş biriydi. Savaşçıları savaşçılarına emirleriyle değil, tavırları ve bakışları ile götürüyordu. Herkes onun varlığının umut, adımlarının zafer anlamına geldiğini biliyordu. Adı tarihin kalbinde böyle kaldı. Çünkü gerçek bir kahraman her zaman halkın yüreğinden doğar ve yüreklerinde de ölümsüzleştirir. Kalplerdeki etkisinin sırrı güçleriyle olan derin bağındaydı. Yukarıdan emir veren bir komutan yoktu. Besiyici ve devre muhafızları gönüllülerindi. Bu yakın ilişki şehit olmasından yıllar sonra bile arkadaşlarının ruhlarında ve gönüllerinde kalan karşılıklı güven ve sevgiyi inşa etti. Ruhu azim doluydu. Komutan tereddüt ederse tüm birliğin çökeceğini biliyordu. Bu yüzden sorumluluk almaktan asla çekinmezdi. En zor görevlerde bile sakinlik ve metanetle ortaya çıkar, bu özelliği birliklerine azim kazandırırdı. Gülümsemesi ve neşesi herkes tarafından biliniyordu. Onu zor anlarında gören savaşçılar, aslarına asla sert veya öfkeli davranmadığına tanıklık etmişlerdir. İnsanı tavrı ve güzel ahlakı etrafında toplanan birliklerin sırrıydı. İnanç ve dindarlık karakterinin temel direkleriydi. Savaş meydanında her zaman Allah'ı anar. Gecelerin yalnızlığında dualar ve dualarla sakinleşirdi. Onun için her harekat sadece bir askeri mücadele değildi. Bu güven dolu bir kalple gerçekleştirdiği ilahi bir sınavdı. İnanç, ahlak ve cesaretin birleşimi onun sevilen bir kahraman yaptı. Arkadaşlarının dediği gibi geceleri yalnız, gündüzleri aslandı. Savaş meydanında bir dağ gibi dimdik duran, arkadaşları arasında samimi ve ayakları yere basan bir kardeşlik örneği olan mistik ve dindar bir adamdı. 1984 yılında ülkenin batısında yeni bir görev başladı. Kardeşi Mecid de yanındaydı. Savaşın ilk günlerinden beri arkadaşı olan aynı kardeş. Yıllarca yan yana savaşmış, en zorlu operasyonlarda yan yana durmuş ve şimdi de aynı arabayla kaderin onları beklediği bir yola koyulmuşlardı. Aniden bir RPG roketi arabanın tabanına deldi ve her şey alevler ve dumanlar içinde kaldı. O anda küçük kardeş şehit oldu ve cansız yere düştü. Ancak ağabey yaralı bir bedenle arabadan indi. Daha birçok adım bile atmamışken düşman ateşi onu arkadan hedef aldı. Kurşunlar bedenine isabet etti ve toprak onun son sığınağı oldu. Yıllardır savunmak için savaştı toprak, şimdi onu teselli eden bir kucaklama haline geldi. Hayat arkadaşı olan iki kardeş şehadette de birleştiler. Ve böylece hikayemizin kahramanı çocukken Kur'an'la başlayan, gençliğinde zulme karşı mücadele ile devam eden ve sonunda vatanının düşmanları ile savaş meydanında doğruğa ulaşan, şehadette sonuçlanan bir yola çıktı. Hayatına şan ve şöhret için değil, Allah ve hakikat için feda etti. Onun için vatanını ve milletini savmak hayatın gerçek anlamıydı. Cephede attığı her adım kişisel şan ve şöhret için değil, çocuklarının, ailelerinin ve milletinin geleceği içindi. Şehitliği acı bir son değil, iman ve fedakarlıkla dolu bir hayatın duruk noktasıydı. Onun için ölüm susmak değil, yıllardır beslediği bir hayali gerçekleştirmekti. Şehitlerin saflarına katılmak, Allah'ın rızasını aramak. Ve şimdi hikayemiz, gönüllerde ölümsüzleşen Mehdi Zeynettin adlı kahramanın anısı ile sona eriyor. Değerli dinleyiciler, bu hikayeyi duyduysanız ve görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz İran Radyo'nun web sitesi olan iranradio.ir adresini ziyaret edebilir veya bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Başka bir kahramanlık hikayesine kadar sizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve İman Efendisi Ehl-i Beyt Kerimesi Selamullah Aleyha.
Değerli dinleyiciler, tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilgi, marifet ve Yüce Allah'a imanda yüksek İslami seviyelere, mertebelere ulaşmış bulunuyor.
İslam toplumunu etkileyen kadınlardan birisi Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha'dır. Hazreti Masume'nin vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Az önce de belirttiğimiz gibi tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilim, marifet ve Allah'a iman seviyesinde yüksek mertebelere ulaşmış ve fazilet ve kemal yolunda güçlü adımlar atmıştır. Bu kadınlardan bazıları ise Yüce Allah tarafından adları Kur'an-ı Kerim'de zikredilerek sonraki kuşaklar için örnek olmaları istenmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem, Asiye gibi yüksek insani keramet ve mertebelere ulaşan büyük kadınları diğer kadın ve erkeklere örnek ve model olarak tanıtmış ve haklarında ayetler nazil etmiştir.
Müslüman alim ve tarih yazarlarına göre bu kadınların tarih boyunca hak ve hakikati arayanlar üzerinde büyük etkileri olmuştur. İslam toplumunu etkileyen kadınlardan biri Ehl-i Beyt imamlarından yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızları arasında özel konumu olan Hazreti Fatıma Masume'dir. O Hazretin ilim ve iman alanındaki aktif varlığı, kadının İslami kültür ve tarihinde kadının yüce konumu ve değerini gösteriyor. O Hazretin vefatı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizin devamında Ehl-i Beyt kerimesinin kişiliğini ele almak istiyoruz.
Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha, bilge bir hanım olarak yetenekli bir hatif ve güçlü bir öğretmendi. Her bir bireyi dönemin bilgeleri, seçkinleri ve dindarlarından olan bir ailede bilim ile donatıldı. O Hazret'ten büyük kerametler anlatılıyor. Hepsi de bu hanımefendinin Allah dergahında yüce bir şan ve büyük bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Sahip olduğu seçkin özellikler nedeniyle Merziye, Tahire, Sıdıka ve Hamide gibi farklı lakaplarla tanınırdı. Ayrıca muhaddise olan seçkin kadınlardan biri sayılırdı. O hazret halkı bilgilendirmeyi hadisleri naklederek yapardı. İlginç olan ise Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın anlattığı hadislerin kesin ve güvenilir olması ve imamet ve velayet temellerini güçlendiren hadisler olmasıdır. Bu yüzden söz konusu hadislere göre imamet ve velayet Resulullah tarafından belirlenen bir emirdir ve imamlar da Resulullah'ın seçkin halefleri ve vasileridirler.
Tahran Radyosu.
Tarihçilerin yazdığına göre o hazret çok iyi bir hadis bilimcisiydi ve ilim ve bilgide seçkin bir şahsiyetti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kentte bulunmadığı sırada halkın sorularına cevaplar ve fikri şüphelerini bertaraf ederdi. Anlatılanlara göre Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fikri şüphelerini bertaraf ederlermiş. Günün birinde Şiilerden bir grup yine soru sormak için imamın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masum'u ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden grup sorularını daha küçük yaşlı olan Hazreti Masum'u'ya yazılı olarak verirler. Ertesi gün sorularının cevabını almak için yine Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler fakat imam daha eve dönmemiştir. Söz konusu grup imama daha sonra sormak için yazılan sorularını isterler. Fakat Hazreti Masum'e Selamullah Aleyha soruların cevabını büyük bir titizlikte doğru bir şekilde onlara verince hayretler içinde kalıyorlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masum'un vermiş olduğu cevapları doğrulayarak Hazreti Masum hakkında şöyle buyurur: "Babası ona feda olsun." Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha için söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masum için kullanılmıştır.
Hazreti Masum'a Selamullah Aleyha'nın hayatının önemli bir kısmı Medine'den hicreti ve Merv diyarına yaptığı yolculuktur. Hedefine ulaşmayan ancak Peygamber Ehl-i Beyti'nin tarihi için önemli olayların eşlik ettiği bir yolculuk. İmam Rıza Aleyhisselam Abbasi halifesi Me'mun yüzünden Medine'den ayrılıp Merv diyarında kalmaya zorlanınca Hazreti Masum'a Selamullah Aleyha da ağabeyine olan yoğun sevgisi nedeniyle onun yanına gitmeye karar verdi. Üstelik o dönemde Medine'de var olan ortam Resulullah Ehl-i Beyti'ni tehdit ediyordu. Bu yüzden İmam Rıza Aleyhisselam Hazreti Masum'a Selamullah Aleyha'ya bir mektup göndererek o hazretten Merve hicret etmesini isteyince o hazret de ailesinden 20 kişiyle birlikte Medine'yi terk etti.
O hazretin kervane ulaştığı her şehir ve her yerde halk tarafından büyük bir coşku ile karşılanırdı. Hazreti Masum'e Selamullah Aleyha da yolculuk sırasında meydana gelen fırsatları kullanıyor ve sürekli halkı aydınlatarak Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyti'nin konumu ve makamını halka hatırlatıyordu. Bu yüzden Hazreti Masum'un kervane Save kentine ulaşınca Ehl-i Beyt karşıtı bir grup kafilenin önünü keserek yoluna devam etmesini engellediler. Onlar kafileye saldırarak Hazreti Masum'e Selamullah Aleyha'ya eşlik eden bazılarını şehit ettiler. Olayda hastalanan ve zayıf düşen Hazreti Masum'e Selamullah Aleyha yolculuğa devam edecek takati kalmadı.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın talebi üzerine kendisini Kum kentine götürdüler. O Hazret babasından Kum kentinin onları izleyenlerin merkezi olduğunu duymuştu. Ehl-i Beyt hanedanından bir kişinin kente geldiğini duymaktan sevinen Kum halkı büyük bir şevk ve sevgiyle o Hazreti karşılamaya koştular. Zira Resulullah hanedanından ve torunlarından birinin varlığını hayır ve bereket kaynağı biliyorlardı ve onlardan geriye kalan eserleri özellikle de evlatları dünyanın dört bir yanına dağılmış olan İslam ümmeti için rahmet kaynağı olarak kabul ediliyor ve faziletleriyle insanların hayatına canlılık ve tazelik veriyor.
Müslümanlar Resulullah'tan o hazretin hanedanına sevgi beslemenin izzet, şeref ve felaha sebep olacağını duymuşlardı. Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Masume Selamullah Aleyha Kum kentinde 17 günden daha fazla hayatta kalmadı ve hastalığı nedeniyle Hakk'a yürüdü. Fakat bu ikamet süresi kısa olmasına rağmen beraberinde birçok hayır ve bereket getirdi. Nitekim olayın üzerinden asırlar geçmesine rağmen bu kent hala bu değerli varlığın bereketlerinden yararlanıyor.
Kum kenti Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın varlığı sebebiyle özel imtiyazlara sahip oldu. O Hazretin bulunduğu mekan Ehl-i Beyt'e gönül veren, ilim ve maneviyata susamış olan kadınlar ve erkeklerin uğrak yeri oldu. Böylece Ehl-i Beyt ilimlerin en büyük hafızasının oluşması için ortam hazırlandı. Şimdi İslami bilimler alanında dünyanın en büyük merkezi olarak kabul edilen bu merkez, çağdaş dünyada asil İslami öğretileri yayımlamanın merkezi olarak kabul edilirken, bilimsel ve dini amaçları teşvik etmenin yanı sıra zulme karşı direniş, istikrar ve ayaklanmanın sembolü olarak da biliniyor. Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın ziyaretçileri o nurlu ve samimi türbede ve onun mektebinden fazilet, takva ve Allah yolunda çabalamayı öğreniyorlar.
Hazreti Masuma'nın kutsal türbelerin binası özel bir ihtişama da sahiptir ve binaları İranlı Müslüman sanatçılar ve mimarlarının da sanatsal zevkini ve inancını göstermektedir. Aslında Hazreti Masuma'nın türbesi 12 asır boyunca Resulullah'ın ehli beytini, gönül verenlerin, evliyaların şan ve konumunu korumaya ilaveten onların türbelerini resul etmek ve yeni sanatsal eserler yaratmaya çalıştıklarını gösteriyor. Günümüzde Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın Mutahhar Türbesi, parlak altın renkli kubbesi ve etrafındaki minareleriyle gök mavisi, fayansları ve ince işçilikle, güzel hat sanatı ile yazılan şiirler ve kitabelerle süslenmiştir ve kadın ve erkek ziyaretçiler ise huzur ve huşu içinde onlara bakarak İslam'da kadın ve erkek arasındaki üstünlük ölçüsünün sadece fazilet ve liyakat olduğunu düşünürler.
Tarih boyunca birçok kadın bu şan ve makama ulaşmayı başarmıştır. Öyle ki Yüce Allah onları diğer insanlar için örnek göstererek onların şanında ayetler bile indirmiştir. Müslüman kadın bu marifet ve bilgiyle kendi makamının büyüklüğünü anlayabiliyor. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurmuştur. benim sülalemden Musa'nın kızı Fatıma adlı bir kız o kentte gözlerini dünyaya yumacak ve onun şefaatiyle bizi izleyenler cennete girecekler.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Masume Selamun Aleyha'nın vefatı nedeniyle başta siz kıymetli dinleyicilerimiz ve Ehl-i Beyt'e gönül verenler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek Yüce Allah'tan hepimize Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın Ehl-i Beyt ile daha fazla ünsiyet kurabilme başarısına erişmeyi niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran diyarı özel coğrafi şartları ve dağları, ormanları, çayırları, ırmakları ve diğer doğal güzellikleri bakımından büyük çeşitlilik arz ettiğini ve yine tarihi mazisi de bu ülkeyi kültür, medeniyet ve mimari gibi bakımlardan has bir zenginliği kazandırdığını anlattık. Şimdi programımızın ikinci bölümünde İran'ın çeşitli yörelerine seyahatimize başlamak ve sizi bu güzel diyarın güzellikleri ve cazibeleriyle tanıştırmak istiyoruz. Buna göre seyahatimize İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletiyle başlıyoruz. Fars eyaleti tarihi eserleri ve güzel doğası bakımından İran'ın en değerli yörelerinden biri sayılır. Bu eyaleti doğa ve tarihin bütünleştiği bir yöre olarak da niteleyebiliriz.
Fars eyaleti İran tarihiyle eşit mazisi olan bir yöre ve eski İran ve hatta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin şekillendiği en önemli merkezlerden biri sayılır. Fars diyarı bilim, medeniyet ve kültür beşiğidir ve İran milleti ve başka milletlerin gözünde de şayeste bir konuma sahiptir. Fars diyarı dağlarında ve kayalarında göze çarpan tarihi eserlerin motifleri ve şaşırtıcı derecede güzel mimarisiyle her zaman arkeologların ve tarihçilerin ilgi odağında yer almıştır. Fars eyaletinin dağlık alanlarında geçmişi 4000 yıla dayanan İlamiler döneminden geriye kalan kabartma eserleri, M.Ö. 6. yüzyıla ait Hahameneşiler döneminin muazzam Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları ve yine Sasaniler döneminden yörenin çeşitli kentlerinden geriye kalan tarihi eserler, hepsi bu yörenin eski medeniyetinin dorukta olduğunu gösteriyor. Bundan başka Fars diyarı derin ve köklü bir kültürel mazisi vardır. Molla Sadra, Hafız, Sadi ve diğer birçok şair ve yazar ve bilgin bu yöreden çıkmış ve İran ve dünya kültürüne ebedi eserler kazandırmıştır.
Fars yöresinin tarihi hakkında anlatılanlara göre milattan yaklaşık 1100 yıl önce Arya ırkından bir kavim uzun bir yolu kat ederek ve çeşitli engellere girdi bıraktıktan sonra kuzeyden İran platosuna girdi. Fars veya Pars kavmi olarak anılan bu kavim bugünkü İran'ın güneyinde ılımlı bir bölgeye yerleşti ve bölgeye de kendi adını verdi. Böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden biri şekillendi ve daha sonraları birçok kez hükümet merkezi ve ülkenin başkenti olarak seçildi. Pars kavmi İran platosunun en eski sakinleridir ve Hahameneşiler ve Sasaniler de bu kavime mensuptur. Hahameneşiler olarak anılan Parslar M.Ö. 559 ila 339 yılları arasında Fars yöresinde iktidarı ele geçirdi ve zamanla nüfuz alanını o dönemin uygar dünyasının büyük bir bölümüne yaymayı başardı. Bu dönemde Fars yöresi hükümetin merkezi olarak o çağın tüm zanaatkarlarını ve barındırmaya başladı ve böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden birine dönüştü. O dönemde geriye kalan Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları bu iddianın ispatı sayılır. Öte yandan İslam'ın İran'da yayılmaya başlamasının ardından Atabekler, İncu Hanedanı, Muzaffer Hanedanı ve Zendi Hanedanı gibi devletler Fars yöresini merkez olarak seçti. Zendiye Hanedanı iktidarın başına geçti. Dönemde bu yöreyi imarlı hale getirdi. Ki bunu da Fars yöresinin tarihi eserlerine gözden geçirirken anlatacağız.
Fars eyaleti 133 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneyinde yer alıyor ve 29 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kerman, güneyden Hürmüzgan ve batıdan da Kohkiliyo, Buyur Ahmet ve Buşehr eyaletleriyle komşudur. Fars eyaletinin merkezi tarihi önem ve kültürel yüksek konumu itibariyle İran'ın seçkin kentlerinden biri sayılan Şiraz kentidir. Fars eyaleti genelde dağlık bir yörede sayılır. Eyalette bulunan dağlar ise aslında İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısıdır. Fars eyaleti bir yandan Fars Körfezi ve diğer yandan kuzeydoğudan çölün komşuluğunda bulunması itibariyle çok çeşitli ve eşsiz bir iklim yapısına sahiptir. Eyalette genel olarak 3 farklı iklim göze çarpıyor. Eyaletin kuzey ve kuzeybatısı kısmen sert kışları ve ılımlı yaz mevsimleri ile bilinirken, merkezi yörelerinde kışlar ılımlı ve yağışlı ve yaz ayları da sıcak ve kuraktır. Yörenin 3. iklimi ise güney ve güneydoğuda ılımlı kışları ve çok sıcak yaz ayları olan bölgede hakimdir.
Thank you. Fars ziyaretinin su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve ırmakları olmak üzere ikiye ayrılır. İyalette iklim çeşitliliği yüzünden birçok ırmak, çeşme, şelale ve gölet vardır. Fars ziyaretinin en önemli ırmağı iyaletin kuzeyindeki dağlardan kaynaklanan ve Bahtigan göletinde akan Kor ırmağıdır. Firuzabad, Karaamaç ve Fahlian ırmakları da eyaletin çeşitli dağlarından kaynaklanır ve Fars Körfezi'ne akar. Fars eyaletinde birkaç önemli gölet vardır. Bahtigan, Maharlu, Ejen ve Perişan göletleri eyaletin en önemli dört göletidir. Öte yandan eyalette bulunan şelaleler, doğal çeşmeler ve dağların eteğinde akan ırmakların çevreleri eyaleti ziyaret edenlere eğlence ve özellikle avlanma bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor.
Zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile Fars eyaleti aynı zamanda İran'ın en önemli tarım merkezlerinden biri sayılır. Eyaletin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü arpa, buğday ve mısır oluşturuyor. Fars eyaletinde üretilen pirinç ve narenciye İran'ın en kaliteli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Fars eyaletinde tarımın yanı sıra besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve İran'ın et ve süt ürünlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Fars eyaletinin nüfusu yaklaşık 4,5 milyondur. Yöre halkının çoğunluğu Farsça konuşuyor fakat eyalette çeşitli kavimlerin bulunması itibariyle Türkçe, Lorca ve Arapça da yörede konuşulan dillerin arasında yer alır. Fars eyaletinde ayrıca Yahudi, Hristiyan, Zertüştü ve diğer dini azınlıklarda yaşıyor. Yine bu eyalet İran'ın en büyük aşiretlerini barındıran yörelerinden biri sayılır. Fars eyaletinde Kaşkai, Humse, Memesene ve Elvar Kohkiluye aşiretleri yaşıyor. Ki bu aşiretlerin her biri de çeşitli boylara ve tayfalara ayrılır. Gerçekte Fars yöresinin aşiretleri bu yörenin zengin kültürünün temelini atan insanlardır ve bu kültür günümüzde de aşiretlerin yaşam tarzına yansırken yaratan en önemli turistik cazibelerinden birini oluşturuyor. Fars yöresinde halı, iklim, lepenek gibi el sanatları özel önem arz eder. Yörenin çeşitli ilçelerinde ahşap üzerine hatam, münebbet ve muarrak işleme sanatları da oldukça yaygındır. Metal üzerinde işleme el sanatlarında Fars eyaletinin derin bir mazisi söz konusu ve gümüş işleme ve gümüş üzerinde oyma işleme gibi sanatlarda ün yapmış bir yöre sayılır.
Fars eyaletinin bitki örtüsünü, bitkisel ilaç ve sanayi sektörlerinde kullanılan ağaçlar ve bitkiler oluşturuyor. Yöre özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler bakımından ve yine hayvan ürünleri ve çeşitleri açısından zengin bir yöre sayılır. Fars eyaletinde koruma altına alınan sit alanlarında türlü memeli hayvanlar, kuşlar ve deniz canlıları yaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesine ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet, istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala, Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahipliğine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim, şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarından görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın, çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma, çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allah-u Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı, bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpiye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpiyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece abi hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler. İnsanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programı dinlediniz.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.